Sesim güzel geliyor mu şu an?
Şahanesin ya. Vallahi
Bir şey
mükemmel bir
söyleyeyim mi?
insansın sen.
Aradım çocuklarını, tamam mı?
Tamam abi.
Abi normalde ilk aramalarda işte 2,5 dakika özel ilgileniyorlardı. Adam artık hani ne yaptı? Çocukları mimlediler mi beni? Bilgisayarların üstünde benim fotoğrafım var. Direkt yani ararsa internet hızı düşüktür falan diye. 30 saniye sürdü ya. Yani daha lafımı bitirmeme gerek kalmadı. Derviş Bey tamam ben ayar güncelliyorum deyip kapattım. Koyayım.
Siber suçlardan falan bakayım fotoğrafını bastı. Dervişler ve işte şeyler giremez diye. Köpekler diyecektim de seni bu kadar örselemek istemedim.
Hayır. Hani şey de yapmadı. Kalite kontrolü de yapmadı o çocuğu ya. Ben dedi şimdi dedi işlemlerinizi yapıyorum dedi. Kanal güncellemesi yapacağım dedi. O dedi 2 dakikaya düzelir. Esnaf sanki bir de 2 dakikaya düzelir dedi. Kapattı telefonu suratıma. Ben
Anasını
durum
bırakın çocuğu. Ağlıyor telefonda.
abi harbiden yani sanki ben keyfi olarak arıyorum ya. Şaka mı bu
Abi.
ya? Ayıp. Her hafta sonu aynı muhabbet ya.
Ben çok çektim. Hala çekiyorum.
Abi.
Yani. Hala çekiyorum.
Evet. İti ite kırdıranların hazırlayıp sunduğu Yer Yatağı Podcast. Aa diksiyonum gitmiş. İti ite kırdıranların hazırlayıp sunduğu Yer Yatağı Podcast. Yine sizlerle. Bacanam merhaba. Bu arada biz bu kaydı ikinci yani kolpa yapıyoruz şu an. Biz bu kaydı ikinci defa alıyoruz. İlkinde ben ölü gibi konuştuğum için Gürkan'ın seni de keyfini de diyeyim. Gerek var mı ya bu kadar sinire?
Abi bak işimden gücümden alıkoyuyorsun beni. Hani zorla getirilmiş gibi konuşuyor falan böyle. Bir de yükseliyor değil mi öyle? Abi yok şimdi şöyle bizim işimiz kendimizi pazarlamak olduğu için malı güzel göstereceksin
Tamam.
müşteriye.
Etimizi satıyoruz bir nevi. Sesimizi
Yani.
satıyoruz. Etimizi değil de.
Aynen öyle. Çünkü yani etimizde bir şey yok. Yakışıklı insanlar olsaydık bunu normal bir stüdyoda parasını verip
Kameranın
yüzümüzün de
önünde yapardık.
görünce tabii abi yani ama yakışıklı insanlar değiliz. Eşek götünden hallici olduğumuz için durum bu.
Erzincan yöresinin çok sevdiğim bir lafı vardır. Ne yapalım? Anamızın donuna geri mi girelim şimdi? Bakayım. Olar olmuş yani. Biz de.
Örselemeyeceksin, hor görmeyeceksin. Ne
Ya
abi?
biz de
Aa, bizi de
farklı
Allah
şeylere.
yarattı.
Bizi de bir ana bu ana doğurdu ha. İyice
Baba
drama
ben senin kadınım benden vazgeçmedi. Yoldaş benim neyim?
Buradan evet Yoldaş Ben İkneyim kitabını herkese öneririz.
Evet.
Niye bilmiyorum ama.
LGBT'nin sol görüşlü imtihanı
Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Bence çarpıcı, ofansif ve çarpıcı bir şey. Yani okutur kendini yani. Şimdi düşün. D&R'a gittin tamam ya da herhangi bir kitap satan bir yere gittin. Bir kitap alacaksın. Hani herhangi bir kitap alacaksın. Dört
az
tane
çok
kitap
ideolojik
içerisinde.
görüşün de var böyle, değil mi?
Tabii. Yani 4-5 tane kitap al şey 4-5 kitap arasından bu böyle direkt kapağıyla başlığıyla falan dikkatini çeker tamam mı? Sen bunu mesela sen ben bunu okuruz. Ama hani gidip kasada bunu göstere göstere parasını vermeyiz. Çalarız bunu. Çünkü şimdi insanlar yanlış anlamasın diye. Tövbe estağfurullah ya.
Yani suratına bakıyor kasiyer kız da. Yoldaş benim deyim elinde duruyor böyle. Sen de kıza bakıyorsun. Yani sakal makal var suratında anladın mı? Bir karış kaş var böyle. Hani lehçe falan da değişik anladın mı? Ağzın da değişik böyle. Selamun aleyküm falan yapıyorum böyle.
Şey bir
Garip.
de bu kitabı hani arayıp da oraya gittiğinde de daha kötü hani düşünsene şey kasiyere diyorsun işte yoldaş ben İbni'yim kitabı elinizde var mı? O da bağırıyor. Sema'nın yoldaş ben İbni'yim kitabı var mı beyefendi istiyor. Sen öyle suratını böyle buz kesmiş gibi duruyorsun.
Yani böyle hafif piç bir tezgahtara denk geldin mi bittin. Harbiden bittin. Yoldaş
Kariyerin
kim ibne kim diyecek şimdi sana soracak ne diyeceksin ki? Ne diyeceksin yani adamı?
var mı senin
Ay,
böyle müşteriyi piç ettiğin şu uğursuzluk tezgahtarlık
ay.
kanıları?
Aa, abi şöyle bir yani beni piç ettiler. Ben de çok ettim. Şimdi biliyorsun bizim meslek bayağı gergin. Hızlı serviste yani garsonluk yaparken düşün. Hızlı servistesin. Oradan oraya koşuyorsun. Adamlar ayakta yemek yiyor ama koyayım yani. Tabağı almış eline. Kavurmayı ayakta yiyor böyle, anladın mı? Öyle bir yer düşün. Öyle bir yer hayal et. Ve adam gelmiş sana diyor ki mesela atıyorum ya ben daha doğrusu piç etmedim. Ben şimdi çalışma esnasında biliyorsun çok gergin oluyorum. Çalışırken evet. De sen beni çok gördün. Zaten affedersin sen çocuk yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan da böyle ters insanlarla münakaşaya girmek beni çok sıkıyor. Götülü hikayem şudur. Aradım bir pansiyonu. Şirince'de, turistik bir köyde pansiyon. Dedi ki gecelik fiyatı 670 lira.
Oha.
Evet, 670 lira dedi. Benim aradığım saat de yaklaşık şöyle 12.30 falandı gece. Neyse. Dedim hani ya bozmak da işlemedim adamı, tamam
çok,
mı?
Çok özür direkt. Diliyorum. Çok özür diliyorum. Bir şey söyleyeyim. Gece 12.30'da nasıl bir şey olmuş olabilir ki? 670 liralık pansiyonu arayacak kadar gözün kararttın.
Abi hayır. Şimdi Instagram'da gördüm, tamam mı? Ve ben hani biliyorsun sosyal medyayı böyle çok aktif kullanabilen bir insan değilim. Tamam mı?
Evet.
Gördüm ve dedim ki kaçırmayayım. Oradan böyle üstüne basılı tuttum numaranın. Panoya kopyalandı dedi. Aradım ben de. Çünkü ben zaten saat 4'te uyandığım için gece 12.30 benim için öğle vakti falan. Tabii normal insanlar için değil. Bunu unuttuk. Neyse. Dedim ki nedir yani şimdi bu pansiyon 670 lira verince bana bir şey getirmesi lazım bunun, anladın mı? Yani,
evet.
Benim çok mutlu olmam lazım oraya girince. Öyle mutlu olmam lazım ki 670 liranın üzüntüsünü kaybetmem lazım. Anladın mı? Yani çünkü bankaya falan borçlanacaksın. İki gece kalsan, anladın mı?
Tabii.
Bir şey para ya, bir yetim doyurursun o parayla. Bir yetim değil, beş yetim doyurursun. 670 lira dedi fiyat. Manzara dedi görüyor. Dedim olabilir. Benim evimde manzara görüyor. Ormana bakıyor benim evim. Neyse tabi adama bunu bu infoyu vermedik. Dedi ki wifi'si var dedi. Tamam dedim. En son şunu ekledi. Jacuzzi'si var dedi.
He, 670'in 680'in nereden geldiği belli oldu.
Evet abi. Jacuzzi'siz oda var mı dedim. Yok dedi. Abi dedim yani 670 ona vereceğimi gider otelde kalırım dedim. Götoluş
otelde kalalım.
Burada başlıyor. Bana ne, git orada kal o zaman dedi. Üç saniye bir sessizleştim ben, tamam. 3 saniye bir duraksadım böyle.
Aşırı eyvallah, haklı bu arada.
Aynen öyle. Eyvallah hayırlı işler o zaman dedim. Sağ ol güzel kardeşim de. Lak dedi, suratıma kapattı telefonu.
Şimdi şöyle. O saatte o adamı arıyorsan. Ya 670 liraya, tamam mı? Tutmayacaksan de ki teşekkür ederim, kapat. Ya sen adama niye alternatif sunuyorsun ki?
Abi hayır, ben orada adama aslında alternatif sunmuyorum. Yani bak şöyle. Ayıp olmasın diye konuşmayı sürdürdüm ben aslında. 670'ten sonra benim için her şey bitti zaten. Ben yolda görsem suratına bakmam. Selam vermem o adamın o dakikadan sonra. Ama dedim ki gecenin bu saatinde aramışız. Bari adam umutlansın biraz, anladın mı? Hani abi fakirin sik umudunu elinden alma. Tamam mı? Adama dedim ki hani anlat konuşu vıcı vıcı vıcı vıcı vıcı vıcı. Dedim hani böyle böyle böyle olur. Tamam o zaman git orada kal dedi. Ben bir saattir senin kırılma diye, kalbin kırılmasın, canın sıkılmasın diye konuşmayı sürdürüyorum zaten. Zaten gider orada kalırım ben. Bu fikri bana vermene gerek yok. Vereceğim bir şişe şarap. 670 milyonla. Yani velhasıl kelam.
Ya bak biliyorsun bu hayatta yediğim bütün boklarda arkanda dururum. Tamam mı? Hiç kimseye koymam. Tamam mı? Hiç kimseye karşı seni yemem. Ama senin gibi delikanlıya yakışan burada gerekirse borca harca girip 670 lirayı verip, tamam mı? Sırf o adamı gecenin o saatinde rahatsız ettiğin için, sırf gönlü olsun diye gidip orada kalmaktı. Burada hatalısın şimdi.
Abi tamam. Ama zaten o daha fazlasını abi kapitalizmin kölesi olmuşlar. Bir şişe şarap veriyor. Bir tane oda veriyor. Yani aynı semt, aynı köy. İki mahalle yukarısında 120 lira.
Ya bak tamam da bak bizim toplum liberal ekonomiye gerçekten alışamadı. Mesela aynı olayı ben de yaşadım. Kemer altında benim biliyorsun Müslüm Gürses Mutlu Ol Yeter planı ben almayı çok istiyorum. Hiçbir şekilde şartlar ve koşullar iki taraf için de uygun olmuyor. Benim param olduğu zaman pilav bulamıyorum. Pilav bulduğum zaman benim param olmuyor falan. Kemer altında gezerken bir Mutlu Ol Yeter planı gördüm. Dedim ki abi bu ne kadar dedim? 199 lira dedi. Dedim oha
Evet.
Trendyol'da dedim 100 lira. O zaman git dedi Trendyol'dan al. Çok mantıklı. Hiçbir şey söyleyemedim ama hani şeyi kabul etmemiz lazım toplum olarak. Biz liberal bir toplumda yaşıyoruz. Liberal bir ekonomide yaşam faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bir şeyin daha ucuz olması onu pahalıya satan kişinin suçu değildir. Git oraya.
Ya hayır sen esnafsın. Yap bir güzellik babacığım 570, 670 deme 570 de. Ayağımız alışsın amına koyayım.
Peki 570 dese okey miydin sen?
Hayır.
O zaman bak.
Koydum diye. Madem alış değilsin diye adamı gecenin 12'sinde arıyorsun.
Yani evet gecenin 12'sinde arıyorsan adamı bunun bir karşılığı olması lazım.
Haklısın. Ben zaten bunu şey yapmıyorum ki abi. Aksini iddia etmiyorum. Velakin 670 zaten beni zorlar. Bir manzaraya ben 670 lira jacuzzi'ne koyayım.
Zaten evde
Bahçe
yıkanıp geliyorum ben.
hortumuyla yıkanan insanlarız. Yani gerek yok böyle şovlar abi. İki tane romantizm yapacak işte milletin götü abi yeter artık ya. Yeter artık yani. 670 lira jacuzzi taktırmasaydın babacığım bana ne koyayım. Sen klasmanı yükseltmek istiyor olabilirsin. Şirinci adam niye geliyor? Dondurma yemeye geliyor. Bakayım para harcamaya geliyor zaten de 670 lirayı bir otelin geceliğine verince pansiyon pardon otel de değil. Pansiyonun geceliğine 670 verince ama adam harcayacak bir şey bulamıyor ki. Şarap zaten ucuz orada. Her yerde şarap veriyorlar adamın eline. Adam oraya şarap içmeye geliyor güzel kardeşim. Jacuzzi'ye girmeye gelmiyor ki.
Yani doğru evet bu bakış açısı da doğru. Buna da bir şey diyemiyorum.
Yap bir tane şömine. Beni niye sinirlendiriyorsun burada?
Bu haftanın şeylerine geçelim mi? Senin
Tabii.
şekerin düşmeden.
Tamam abi tansiyonum yükseldi ya. İnsülini mi getiren ne? Göbekten insülin vuruluyor.
Şöyle bir tweet atmış Feridun diye bir beyefendi. Bununla ilgili fikirlerini, görüşlerini almak istiyorum. Sahibem sevgilisiyle evlenmeye karar verdi. Ve 2 yıllık hizmetin ardından kapının önüne kondum. Onun mutluluğu öyle bir coşku veriyor ki kendime üzülemiyorum bile. İlişkisi süresince söz verdiği gibi bütün görevlerini yerine getiren, git denildiğinde giden, dürüst bir erkek olduğum için dalga konusu oluyorum. Yazık. Yazık! Keşke ben ve benim gibi hizmetçi ruhlu erkekler anlayan olsa ve biz ve bizi gönlünce kullanabilen özgür ruhlu güçlü kadınlar. Öncelikle Yer Yatağı Podcast ailesi olarak Feridun abiye buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Acın
Evet.
acımızdır.
Buradaki kilit cümle neydi sence?
Sahibim.
Abi son birkaç senede bu BDSM akımı çok yükseldi ya. Bu beni çok korkutuyor.
Abi. Olma ya.
Olma ya.
Yapma Allah
Yapma.
rızası için.
Ne yapma?
BDSM'ci.
BDSM.
Seni toplamayalım
Ya.
şimdi
Seni top.
kamçıcı kırbaççı olarak.
Ay korkutuyor dedim oğlum. Ben de destekçisiyim demedim.
Hayır korktuğun her şey başına geliyor dermiş.
Sen o koydu.
Karımız dermiş. Abi bu akım çok kötü bir akım ya.
Ben bunun sebebini araştırdım. Gerçekten son 4-5 yıldır böyle saçma sapan fantezi akımları yükseldi ya.
Evet.
Olay neymiş biliyor musun? Bir şu an ismini hatırlamadım. Bir nörolog bununla ilgili bir makale yayınlıyor. Diyor ki beynin sağ kısmı yanlış hatırlamıyorsam sağ kısmında bir haz merkezi var. Tamam mı? İnsanlar ilk önce öpüşme sahnelerini izlerken bundan etkileniyor ya, şehvet duyuyor ya.
Evet.
Bu zevk mekanizması ne kadar çok onun üstüne oynarsan, ne kadar çok onu beslersen senden daha fazlasını istiyor. Ve mesela farkındaysan pornografi kategorilere bölünüyor.
Evet, tamamdır.
Pornografi kategorilere bölünmeye başlıyor. İnsanlar, bu arada toplumsal bir şey, bireysel olarak söylemiyor. İnsanlar artık salt, düz bir şekilde porno izlemiyorlar, kategori kategori izliyorlar. Evet. Ve işte o zevk mekanizmasının ne kadar hunharca kullanılırsan iş bir yerden sonra şeye geliyor. Swinger, BDSM, ensest, pedofili ve sen o zevk mekanizmasını beynindeki onu doyuramamaya başlıyorsun ve böylelikle hayvani duyguların, ilkel duyguların, hani id, ego, superego var ya,
Evet.
idin iyice şey olmaya başlıyor. Kontrolden çıkmaya başlıyor.
Evet abi, ne yazık ki.
Ve gerçekten toplumsal olarak inanılmaz bir şekilde boka batmaya başladık ve bu BDSM'yi falan şey yapmaya başlıyorlar ya, normalleştirmeleri benim canımı çok sıkıyor. Ya buna gülerim. Ben bu adamı mesela ciddiye almam. Ya bu adamın hani görüşlere, fikirlere saygımız var diyoruz. İnsanların zevklerine ve renklerine saygımız var diyoruz ya. Bu adamın ben şimdi nesini ciddiye alayım ki? Ya adam şey diyor, onun mutluluğu öyle bir coşku veriyor ki kendime üzülemiyorum bile.
Açı nasıl haldesin ama yani. Onun keşke bir farkına varsan. Yani ben dediğim gibi kimseyi yadırgamıyorum güzel kardeşim. Velakin durum şu. Kimseyi yadırgamamakla beraber bir insan kendine niye bunu yapar abi? Önemli olan bu zaten. Bir insan, delikanlı bir insan. Abi düşünsene. Havlatıyor seni.
Ya o şu an tam olarak o geçiyordu aklımdan, biliyor musun? Twitter'da bazen önüme düşüyor. Böyle çizgili gömlekli 55 yaş üstü amcalar, boynunda tasma var. Havlu olan köpek gibi. Evde mesela o çocuğu evde karısınınla kızınınla delikanlılık yapıyordur.
Dövüyor karısını falan. Anladın
aynen
mı?
Karısını
yani,
dövüyor falan.
Bu gereksiz abi bu. Yapma, gözünü seveyim, kurban olayım. Hayır abi. Yani bu kadar aç olma. Yapma.
Gürkan, kahvede batak oynadığın bir dayının videosunu görsen ne yaparsın?
Önce çok gülerim. Ertesi gün onu var ya öyle bir hale sokarım ki. Yani değil insan içine çıkmak. Abi böyle bir şeyin akla mantığa sapıklık bu artık ya. Hani
evet.
O kadar okumuşsun yani, neden okudun onu da bilmiyorum da.
Yok, ben şeyi merak ettiğimden okuyorum. Yok kardeşim, ben porno izlemiyorum, hani arkadaşlar izliyordu, ben sebebini merak ettiğim için. Oğlum benim izlenir mi lan bu? Bu ne ya dedim, bir iki tane dedim yetişkin insan birbirinin üstüne çıkmış hobidik hobidik sıplıyorlar. Gerek var mı ya? Hayır, bir de bunlar mesela günlük hayatına bakkalla ekmek almaya falan hangi yüzle gidiyorlar ya?
Abi, yani abi, buralar tabii bizi ilgilendirmez. Nasıl gidiyorsa
bu
gider.
Bu ne lan? O ilgilendirmez, bu ilgilendirmez. Her konuda fikir belirteceğiz lan biz. Bizim işimiz bu.
Abi bir insan birbirine niye acı vererek ya?
Aynı fikir.
Yani çiftleşmenin de bir adabı var güzel kardeşim. Efendi gibi çiftleşirsin.
Ya bak, gelir seviyen çok üsttedir. BDSM'yi seversin anlarım ama zaten Türkiye şartlarında yaşayan biri günün 24 saati acı çektiği için
yani hani
bunu niye
akşam
bir
da
ceza haline getiriyorsun?
Akşam da kendini kırbaçlatma be. Yapma oğlum, valla yazık lan. Bak şu an bir farkındalık işi, üzüldüm bak. Farkındaysan.
Empati kurdun sen şu an, fark ettim ben.
Abi hayır, empati kurmadım ben. Niye kendimi kırbaçlatayım?
Hayır, kırbaçlanan adam yerine koydun. Kırbaçlatmadın.
Evet. Evet, kırbaç. Abi düşünsene. Sabah patron kırbaçlıyor. Yolda gelirken işte kasiyer kırbaçlıyor. Alışveriş merkezindeki. Bir ton para vermişsin. İşte zaten çoğu ya bu muhabbetlerden, yani bu muhabbetlere bağımlı olarak söylüyorum. Çoğu zaten kendi eşini aldatarak yapıyor bu davaları. Haksız mıyım bu konuda?
Yo, haklısın. Ben BDSM, o zaman şu sonuç çıkıyor. BDSM biraz da burjuva fantazisi diyebilir miyiz?
Diyebiliriz.
Yani işçi sınıfının ne işi var BDSM ile?
Abi çünkü adam düşünsene yani bir ırgat. Küçümsemiyorum tabii. Biz de yapıyoruz ırgatlık. Ya ben de ek iş olsun diye hamallığa giden insanım. Ama düşünsene. İnşaatta çalışıyorsun. Amelesin kısacası. Bir vasfın yok. Akşam da kendini kırbaçlatıyorsun.
Gerek var mı ya?
Yani akla mantığa sığar mı böyle bir şey abi?
Oturmuyor kafamda, oturmuyor.
Yani
hani iki profil yan yana gelmiyor kafamda.
Sabah mala vuruyorsun duvara böyle şak şak şak diye. Akşam da senin mala
vuruyorlar. Sarı kola istiyorsun.
Ya akşam da senin mala vuruyorlar.
Yüzücü, gerek yok bu kadar şeye ya. Ya
yok
efendi
abi.
Gibi çiftleşim gitsin bu iş.
Ya süre gelmiş, bir aidiyet duygusu var insanlarda.
Yani bence bak, bu işe bir şey getirilmesi lazım. Düzenleme, devlet tarafından bu işe bir düzenleme getirilmesi lazım. İş Bakanlığı kurulması lazım. Tamam mı? İdeal seks 1 dakika 13 saniyedir. Gerisi gereksiz insan girer. Buradan sayın büyüklerimize sesleniyorum. Bu işi el atın.
Of,
İnsanlar birbirini
boş ver derviş, insanların karısı.
Bu şehir girdap. Evet, diğer haberimize geçiyoruz.
Tabi, buyurun. BDSM Süleyman.
Hazır mısın?
Tabii tabii abi, buyur.
Bu hafta Esra Erol'a bir beyefendi katıldı. Olay şu. Samsun'da çiftçilik yapan bu 39 yaşındaki 3 çocuk babası abimiz bütün hayvanlarını yarı fiyatına satıp eşine estetik yaptırıyor.
Tamam,
tamam.
Çok güzel.
Ve bildiğimiz son oluyor. Hanımefendi estetikten sonra kocayı terk ediyor. Bunun üzerine onu baştan yaptım diyen eş, madem terk edecektin estetik yaptırmadan gitseydin bir kere canım kocacığım deseydin dünyaları verirdim diyerek gözyaşlarına boğuldu. Evden kaçan Meral Okur'un kuzeni canlı yayına katılarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Dikkat çeken açıklama da şey değil mi? Enişte, kalan hayvanları da sat, ben de estetik yaptıracağım. Bir tür dost. Gele bakayım. Oo. Başka okunacak bir şey var mı? Abi şu clickbait'in a**ayım ya. 13 yıldır evlilermiş.
Tamam.
Kuzeni bu arada, o canlı yayına katılan kuzeni de şeymiş. O burun estetiği yapmış.
Hı-hı.
Eşi de ondan görmüş. Bir ay yalvardı. Beni de burun estetiği yaptır diye. Adamın açıklaması daha komik. Ben seni bu şekilde seviyorum. Biz çiftçiyiz. Ya ikinci şey, konum sınıf belirtmenin bir manası var mıydı ya?
Allah, çok şükür ya Rabbim. Mesela bir inek kalkıp sana demez, benim burnum kötü, burnumu yaptır benim diye. Keşke ya. Abi şeyin farkına varsaydı. İnek mi, eşi mi? Yani bir inek kalkıp demez, benim burnumu yaptır. Sana etini verir, sütünü verir, seni geçindirir, az saman tüketir, benzin masrafı yok, kozmetik masrafı yok, burun masrafı yok. Keşke abimiz ineği seçseydi eşi yerine.
Bak, bir yerde abinin kafası bir şeylere uyanır gibi olmuş ama sonradan şey yapamamış. 15 bin lira ona vereceğime sana bilezik alayım dedim. Ama eşim masada kalsam da yaptıracağım dedi. Ama bir şey diyor hala bak. Madem kötüydüm neden estetik yaptırmadan gitti? Abi mevzu zaten o. Ya abi.
Abi estetiğe takılmış ama. İnanmış buna. Abla çok başarılıymış. Tebrik ederim yengeyi.
Gitmeden önce de ne demiş biliyor musun? Abinin takıldığı mevzuya bak. Çocukları eve bırakmış, yemek bile yapmamış. Yani terk edip giderken böyle bir karnıyarık yapsa falan abinin içi biraz daha rahatlayacak yani.
Ama abi de gerçekten yani hak etmiş be. Dolandırma şeyi yani.
Aynı fikirdeyim.
Neler neler yaşadık biz orada.
O zaman Ayça'yı alalım yavaş yavaş.
Tamam.
fotoğrafın ne ya?
Bu değil kezzap gülüm. İti ite kırdıranların hazırlayıp sunduğu Yer Yatağı Podcast konuyla birlikte yayınına devam ediyor. Ayça hoş geldin.
Hoş bulduk.
Arkadaşlarımıza da dinleyenlerimize de belirtelim. Ayça Gürkan'ın hanımı. Sonunda şu yükü atmak için üstümüzden.
Benim dedik, ısrarlarımdan kurtulmak için.
Haşa. Ondan sonra kendisini davet ettik. Sağ olsun icabet etti.
Ay teşekkürler efendim.
Başka karılar gelip Gürkan'a sorular soracağına ben gelip
ben geleyim ben sorayım.
Ben evde aynı soruları sorarım kendisine dedi. Dışarıda ne katıyorlardır içine kim bilir. Ayça hoş geldin.
Hoş bulduk.
Hoş geldin hayatımın annemi. Ruhumun başkomutanı.
Hoş bulduk.
Arkadaşlar rica ediyorum. Üçüncü sınıf dizi gibi şive komedisi yapmazsanız sevinirim. Olan var olmayan var lan.
Evde dayağı ben yiyorum ya bir şaka. Evde dayağı ben yiyorum. Bunlar hep çalışılmış, planlanmış şeyler. İltifat edeceksin dedi. Ne yapayım şimdi?
Ayça biraz kendini tanıtır mısın? Kimsin? Ne yapıyorsun?
Tanıtayım kendimi. Ben Ayça Dilsiz. Dervişin tabiriyle atanamayan oyuncu. Uludağ Üniversitesi'nde oyunculuk bölümünde okuyorum. Böyle, bu şekilde.
Oyunculuk, tiyatro oyunculuğundan bahsediyoruz.
Tabii ki.
Zaten bu arada
da var mı kameranın oyunculuğu?
İşte hani bilmeyenler için söylüyorum. Ayça bak bizim programa katılanlarda şöyle bir şey var. Sanki muhabbet hep üçümüzün arasında kalacakmış gibi. Hani bunu dinleyecekler.
Hep yaptığımız muhabbet. Ne yapayım şimdi?
İşte. Bu arada Gürkan şeyi fark ettin mi? Daha önce katılan konuklarımızdan da şey dedi ya işte dervişin tabiriyle. Sanki ben insanlara isimleriyle hitap etmeyi sevmeyen tamam mı saygısız çocuğummuşum gibi. Sürekli insanlara bir şey söylüyormuşum gibi bir his oluşuyor.
Söylemiyor.
Öyle bir şey yok ama.
Tartışılır.
Yani şey yok. Bu çocuğuymuşum gibi kısmı yok. Kalanı var.
Ayça şimdi tiyatro üstünden gideceğiz tabii ki de.
Bugün evet.
Kin kusmayacaksam tiyatroya ne zaman kusacağım?
Ya bugün galiba ben de buraya kin kusmaya geldim. Çünkü herkes burada bir şeyin kinini kusuyor. Ben de kin kusayım. Benim neyim eksik yani?
Hakkın, peki o zaman. Hakkın, evet. Bravo. Evet.
Evet.
Sen ne duruşsuz, umutsuz bir adamsın ya.
Evet. Fikrim geldi. Fikrim konuğumuz.
Gürkan'ın fikri şu an konuğumuz.
İlk defa fikrimi konuk aldık. Buyurun.
Ayça bize şey anlatır mısın ya? Pandemi sürecinin dışında tiyatro ile ilgili görüşlerini anlatır mısın? Çünkü ne pandemi anladım. Dönemiyle ilgili şimdi pandemi döneminde tiyatro sorduğun zaman herkes aynı şeyi söylüyor. İşte tiyatrocular 12 aydır işsiz falan filan. O yüzden ben o pandeminin dışındaki tiyatro ile ilgili görüşlerini almak istiyorum.
Yani şöyle pandemi süreciyle ilgili işte diyorlar 12 ay tiyatrocular işsiz diyorlar da şimdi pandemiden önce de yani ünlü değilsen tiyatrocuların çoğunluğu işsiz yani. Onun pandemiyle çok bir alakası yok baktığın
aynı
zaman.
Aynı fikirdeyim. Ayça Hanım niye böyle söylüyorsunuz? Milyarlarca dolar kaldırdım.
Yani benim dışımdakilerden bahsediyorum.
Yani
istisnalar arasındayım.
Biz aylarca çalışıyoruz bir maaşı denkleştirmek için. Bir gecede cebinize giren para. Şimdi bunları konuşalım Ayça Hanım.
Ben onları karıştırmamanın derdindeydim ama madem konuşmazsınız.
Abi hayır, iyi kazanıyorsunuz. Buradan İyi kazanıyorsunuz. Bakın. Bunu söyleyin.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Neydi o bakanlığın adı ya? Çalışma Bakanlığı. SGK'ya sesleniyorum. SGK'ya sesleniyorum. Ayça sigortasız işçi çalıştırıyor.
Böyle.
Gürkan konuş. Şimdi değilse ne zaman Gürkan?
Abi olayın en başını anlatıyorum. Olayın en başından anlatıyorum. Bunlar artık bilinsin kardeşim. Bilinsin ya. Bana en başta denildi ki bizim bir projemiz var Gürkan. Neyse şive de denmez ona ağız denir. Derviş.
Direkt bana mı laf soktun?
He. Öyle yok 3. sınıf komedi dizisi şivesi mi? Şive denmez ona. Ağız denir. Neyse. Bir saniye. Mesaj geldi.
Ben de atmadım mesajı. Hadi bakalım.
Bizim ben de atmadım. Demiş.
Allah Allah. Kafamızda deli sorular.
Gelen mesaj da şey Kadif ve Kale civarı pasif var mı?
Evet evet, İzmir içi pasif var mı yazmış. Var. Daha beteri var diye cevap veriyor. Neyse. Bir saniye. Ver. Ha. Ayça bayan değil ama. Kadın. Evet. Ayıp, tamam. Hani kadının yanına küfür. Anne biz neler neler yaptık burada. Hadi tamam. Tamam anneciğim.
Biz hoparlörde duyuluyor muyuz?
Yok hayır, Ayça'nın yanına küfür etmesi ağzını diyor. Neyse. Abi olayın en başını anlatmak istiyorum ben.
Tabii.
Lisedeyiz. Ayça lisede. Ben mezun olmuşum. Atanmışım. Ege Üniversitesi'nde okumaya çalışıyorum. Oradan da kovulduk zaten. Neyse. Geldi bana dedi ki ben dedi bir sahnelenmek üzere bir oyun yapacağım. Bana dedi, elektrik mezunuyuz ya, teknik olarak yardımcı dedi olur musun? Ben dedim olmam. Bu sorumluluğun altına ben dedim giremem. Ama dedim tabii, eğer bu sorumluluğu...
Çok pardon, o zamanlar Ayçi'ye tabii cevap verebildiğin zamanlar değil mi?
Tabii. Filiklimi tamamen teslim etmediğim zamanlar.
Evet.
Yani tamamenden kastım şu. Gene bir fikrim yok. O konuda hemfikiriz.
Sadece zıt gitmesi gerektiğini düşünüyor.
Ya bir şey söyleyeceğim.
Efendim.
Bak, az evvel Ayça'dan önce bahsettik, tamam mı? Dışarıda tamam mı? Çizgili gömlekli millete ahlakçılık yapan dayıların BDSM faciaları ile ilgili bahsettik. Tamam mı? Dışarıda herkese delikanlılık yapıyor. Ondan sonra videosu çıkıyor. Havla.
Çok
havla
güzel diye. Bir konu.
Gürkan şu an senin bunlardan tek bir farkını söyle bana.
Havlamıyorum. Abi evet. Ya bunları konuşmayalım. Boş ver. Yani buraya girersek batarız. Vallahi mahalleye çıkacak yüzüm kalmaz. Şimdi şöyle. Bana geldi dedi ki. Gerçekten konuşmayacağız bu arada bunları. Şaka değil. Çünkü ben kendi topuma sıkamam ama benim bir ortamım var. Geldi bana dedi ki böyle böyle bir proje yapacağız. Işığı, sesi, mesi, neyi, her şeyi dedi. Ayarlar mısın? Ben dedim ki hayır, ayarlamam. Kaldı ki ayarladım. Onda bir problem yok da. Dedim ki eğer bu yükün altına girebilecek biri varsa şayet. Gel. Getir onu bana. Ben dedim. Gösteririm neyin ne yapılacağını. Az çok fikri olan biri de olursa bana yardımcı olursun. O da dedi ki var. Derviş diye bir kardeş var. Eli yüzü düzgün, saygılı, terbiyeli bir çocuk dedi.
Hiç de öyle bir şey demedi.
Tamam. Eli yüzü düzgün dediği çocuğun da karısını neyse.
Ya şu kadarcı zihniyet. Neyse. Dedim tamam, sen dedim kardeşi dedim getir. Ben dedim bir konuşayım. İlk tanışmamızı hatırlıyorsun Derviş.
Evet.
Birbirlerine hırlayarak bakıyorlardı.
Biz yobaz insanlar değiliz.
Hiç. Asla.
Yobaz insanlar değiliz. Bu da bir
Ben o zaman tiyatro üzerinden devam etmek istiyorum. Evet. Ben tiyatroya sövmek için bu günü bekledim.
Ben de bugünü bekledim. Yıllardır içimde biriktirdiğim kini bugün kusacağım artık.
İlk önce insani sorularla başlayacağım ben.
Evet, buyurun efendim.
Ayça, tiyatro miladını dolduran bir sanat mıdır? Yavaş yavaş artık miladını doldurmaya başlamış mıdır?
Yani aslında buna yarı yarıya bakmak gerekiyor ya. Yani birazcık miladını dolduruyor, birazcık da doldurmuyor. Yani teknolojiyle bağlantılı aslında baktığın zaman. Yani tiyatro sanatçıları, yönetmenleri, sahneler teknolojiye ne kadar ayak uydurursa o kadar paralel ilerliyor yani birbirine. Ama teknolojiyi yani şöyle bulunduğu ortama, topluma, teknolojiye ayak uyduramayan topluluklar geri planda kalıyor, öyle söyleyeyim.
Var mı böyle topluluklar ya?
Vallahi benim aklıma bir iki tane geliyor.
Ya bundan yıllar önce bir açıklama yapmıştı Haluk Bilginer.
Evet.
Devlet tiyatrolarının mantığına karşı çıktığı bir açıklama ki sonuna kadar destekçisi olduğum bir açıklama.
Evet, benim de.
Ve bir şey söyleyeyim bak, çok o zamanın devlet tiyatrocuları, o zamanın yeminden kendilerine verilen yemlerden vazgeçmek istemeyen devlet tiyatrocuları buna bayağı karşı çıkmış. Abi Haluk Bilginer'i bayağı linç etmişlerdi ya.
Evet.
Ondan sonra yıllar sonra devlet tiyatrolarının başına gelen arkadaşlardan dolayı salak salak saçma sapan oyunlar oynayarak Haluk Bilginer'in söylediği şeyin doğruluğu çıkmış oldu.
Evet.
Şimdi ben o ifadeyi okumak istiyorum. Öncelikle. Çok basit, çok da olayı anlatan bir tabir. Memur zihniyetiyle sanat yapılmaz.
Evet.
Memur sanatçı olmaz. Ondan
Ya
sonra.
benim çok katıldığım bir durum bu. Çünkü sanatçının bana kalırsa bir fikri olmalı, bir amacı olmalı. O amaç doğrultusunda ilerlemeli. Ama devlet tiyatrosunda böyle bir, yani kimsenin böyle bir şansı olmuyor. Çünkü gelen oyunu kabul etmeme gibi bir durumları olmuyor. Yani önlerine ne gelirse, kendi görüşlerine uymasa bile oynamak zorundalar. O yüzden de bir fikir doğrultusunda ilerlemediklerini düşünüyorum açıkçası.
O
Aynı
zaman niye
fikir.
bırakmıyorlar?
Para.
Demek
Memur
ki
zihniyeti, para.
sanat da olsa akar olan yerde sanat da kalmaz. Demek ki bu adam aldığı parayı beğeniyor ki ideolojisiz bir şekilde çalışmaya elverişli konuma geliyor. Doğru
Kesinlikle
mu?
katılıyorum.
Doğru.
Bu
Abi
durumda bunlar
devlet.
sanatçı olmuyor.
Evet.
Evet.
O yüzden ben de mesela müziği bıraktım. Fikrim olmadığı için.
Nasıl yani? Ha, sana çal denileni çalmaya başlayacaktın bir yerden sonra.
Tabii ki de öyle.
İcra.
Mesela ben Ayça da bilir. Ben çok büyük kavgalar ettim. Çok yani müzikle alakalı. Kaldı ki benim bulunduğum ortamda da müzik konuşulmadı hiçbir zaman. Benim işim konuşulmadı. Bilim, sanat takdir edilmediği yerden göçer. Bu iş bu
Aynen
kadar
öyle.
basit. Türkiye'de sanatın ilerlememesinin sebebi bu. Takdir görmüyor çünkü.
Aynen öyle.
Ya abi bunu bak, devlet anlayışı, dünyadaki bütün devlet anlayışını ele alarak şunu söylemek istiyorum. Devlet sanat, kültür alanında eline attığı her şeyi kurutur.
Aynen
Devletle
öyle.
sanat bir araya gelemez. O yüzden ben Kültür Bakanlığı'ndan para alıp film çekilmesine karşıyım. Gişe için film çekersin. Bak, Kültür Bakanlığı'ndan para alırsın. Dersin ki ben gişeye film çekiyorum. Bunu okeyim. Ama Kültür Bakanlığı'ndan para alıp ben işte sanat filmi çekeceğim. Abi devletle sanat yan yana gelemez. Devletin sana çizdiği sınırlar içerisinde sanat yapabilirsin.
Aynen
Yani
öyle.
şunu da söyleyeyim. Kültür Bakanlığı'ndan yardım fonu almak ile BKM'den para almak arasında film için hiçbir fark yok.
Aynen öyle.
Ben tiyatronun biraz daha miadını doldurmaktan ziyade çok gelenekselleştiğini, çok ilkel kaldığını düşünüyorum. Bir de şeyi sevmiyorum, o tiyatrocu, 50 yaş üstü tiyatrocu egosu var ya. Sanat benim koyayım böyle hani. Böyle baba baba yürür falan. Abi bak, William Shakespeare şu an yaşasın. Tamam mı? William Shakespeare şu an yaşasa CHP Belediyesi'nde çocuk oyunu yazardı. Tamam mı? İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne sezonluk 4 tane çocuk oyunu satardı 4.000 liradan.
Ya aslında çok basit bir örneği var bunun. Mesela Türkiye'deki devlet tiyatrolarında veya aslında özel tiyatrolara bile baktığımız zaman, işte en basit örnek çocuk oyunlarında, işte hep böyle çocukları eğlemeye yönelik oyunlar görüyoruz. İşte bir tane palyaço çıkar. Hadi bakalım çocuklar, hadi eller havaya falan, genelde bu tarz şeyler
Evet ya.
görüyoruz. Ha tabii ki mesela son örnek işte Alice müzikali vardı. Yine biraz daha işte çocuk hikayesine dayalı masalsı bir anlatım vardı. O mesela biraz daha iyiydi, yani en azından devlet tiyatrosu çocuk tiyatrosu mantığına göre. Ama işte Amerika'daki bir müzikale baktığımız zaman, işte yine bir atıyorum Harry Potter'ın sahneye uyarlanmış halini görüyoruz ve bunları hem yetişkinler izleyebiliyor hem çocuklar izleyebiliyor. Ya yani buradan bile bakabiliriz olaya yani.
Peki şey sadece bizde mi var? İşte çocuk oyunların hani çocukları gerizekalı yerine koyup çocuk oyunu yapma mantığı bizde mi var sadece, yoksa dünyadaki bütün tiyatro anlayışında mı bu var?
Yani şöyle, ben şu anda Türkiye bazında bakıyorum olaya açıkçası. Çok da çocuk tiyatrosu takip etmiyorum. Ama Türkiye'de baktığım zaman Türkiye'de bu böyle oluyor genelde. Yani ya, yine bütün özel tiyatroları ve bütün işte şehir tiyatrolarını, devlet tiyatrolarını ele alarak bakmayayım olaya, ama geneli böyle yani.
Abi geneli çok kötü.
İşte bir çocuk oyunu düzenlenir, okullara gidilir, işte çocuklardan 2 lira, 3 lira, 5 lira para alınır ve çocuklar orada işte ders sonrası kafasını dağıtsın diye eğlendirilir. Hadi bakalım çocuklar, eller havaya, A deyin A, B deyin B denir ve inilir gibi bir mantık oluşmaya başladı. Gördüğüm bu yani.
Çok çok kötü ya. Ben hani tiyatroyu zaten sevmiyorum. Hani
yani halbuki orada hani ya tiyatronun çocuklara da bir şey aşılaması gerekiyor, bir amaç aşılaması gerekiyor diyordum yani. Zaten amacı bu aslında.
Yani bilmiyorum, hani ben şeyi sevmiyorum, o gelenekçiliği çok sevmiyorum. Bu şeyi biraz, Gürkan senle geçen hafta şeyden bahsettik ya, işte telefon kullanmayan insan aslında ileri kafalıdır.
Evet, şeyleri, evet, evet.
Ya tiyatroda bir şeyi romantize etme olayı çok var.
Şunu söyleyeyim, aslında olay yine Gürkan'ın söylediği şeye geliyor. İşin içine para girdiği zaman gelenekçilik de kalmıyor. Yani şu anda ben gelenekçiyim diyen, yani senin dediğin o 50 yaş üstü tiyatrocular, özellikle devlet tiyatrosunda çalışan tiyatrocular, hem geleneklere bağlı olup hem ideolojilerine uymayan bütün oyunları oynuyorlar.
Evet ya, bunu şey de yapıyor. Özel tiyatrolardaki komünist geçinen abilerimiz de yapıyor. Yani
hepsi kesinlikle.
Şey çok kötü. Bak şu olsa okeyim ben. Bana diyecek ki ben para için, mesela ben her yerde söylüyorum, ben tiyatroyu sevmiyorum kardeşim. Ama ben tiyatroyu yapıyorum. Niye? Çünkü para kazanıyorum ben bu işten.
Çünkü parası güzel.
Evet, parası güzel. Ama ben hiçbir zaman tiyatroyu bir ideolojiye dayandırmadım. Yaptığım işi bir ideolojiye dayandırmadım. Ben sinema için de aynı fikirdeyim. Sinemayı çok seviyorum. Tiyatroyu sevmem ama sinemayı çok seviyorum. Ama sinemada güvenilir bir form değildir. Bir iletişim formu değildir. Güvenilir bir şekilde yapılabilecek. Çünkü elektrik ve parayla bu kadar doğrudan ilişkisi olan bir sanat, yani elektrik kesilince yapamayacağımız bir şeyden bahsediyoruz.
Yani aslında benim gözlemlediğim hep şu yönde oluyor. Artık toplum öyle bir noktaya geldi ki hız çağında yaşıyoruz, tüketim çağında yaşıyoruz ve artık insanlar her şeyi hızlı bir şekilde görmek istiyor. O TikTok gibi, işte Instagram gibi uygulamalarda işte 5 saniyelik, 10 saniyelik gördükleri hızlı geçişleri, skeçleri aslında tiyatroda da sinemada da bence görmek istiyorlar. Çünkü izleyici sıkılıyor. Yani ben hiç sanmıyorum artık bir sanat filmini oturup hani 3 saatlik atıyorum baştan sona bir insana izletebilesin. Ki ya sen izlemiyorsun. Yani sen izlemiyorsun, ben izlemiyorum bunu, ki biz bu işin içindeyiz yani.
Ya ben geçen şeyi açtım izleyeyim dedim, bir Tarkovski'nin Stalker'ını açtım izleyeyim dedim, 20. dakikada şeyi düşündüm. Ya ben bir şey, bak eski bir şeyleri, eski filmleri çok, hani benim asıl şeyim, ilgi alanım 1930 ve 70 arası sinemadır. Kara filmdir işte. Sanat filmleridir falan. Yani şey, bak Tarkovski çok büyük bir yönetmen. Sinemanın tanrısı denilebilecek kadar büyük bir yönetmen. Fakat şey, insanlar şunu kabullenmiyor. Abi Tarkovski 1970'lerde kaldı. Ha, şu an Tarkovski gibi film çekilmeye çalışılıyor. Ya ben hala Alsancak'ta, Konak'ta gezdiğimde duvarda William Shakespeare'in herhangi bir oyununun afişini görebiliyorum. Bir tane Kaan diye bir beyefendinin yazdığı bir oyun vardı. Shakespeare öldü, aş artık bunları diye. Ya o şeyi sevmiyorum. O romantizmi, geleneklere bağlı olmak farklı bir şey. Tamam, bir de o konforculuk farklı bir şey.
Zaten o, yani şimdi 5 perdelik bir oyunu izlemeye zaten ya ciddi, yani iyi tiyatro izleyicileri gidiyor ya da işte oyunda bir ünlü oynuyorsa onu görmeye gidiyorlar.
Aynen
aslında
öyle.
Yani gerçekten o tiyatroyu izleyip anlamaya giden çok az insan kaldı.
Gürkan sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Sen çok mesafeli kaldın bu işe.
Abi benim bakışım belli. Diyorsun ki Tarkovski gibi film çekmeye çalışıyorlar şu an.
Evet.
Doğru mudur?
Evet. Ve komik o kalıyor yani.
Evet. Ben de mesela şunu merak ediyorum. Tiyatro bir anlam içermez mi? Ayça Hanım, siz evet, daha iyi biliyorsunuz.
Hesap.
Biz neden mesela yeni bir kavuklu bir pi şeker çıkartamadık?
Çıkartamıyoruz çünkü bu tamamen kitleyle alakalı.
İşte değil. Kitleyle alakalı değil. Yine en başa dönüyor konu.
Çünkü kavuklu sanatı yaptıkları kültürü, zaman bilet satamayacaklar.
Sanatı, kültürü belli bir kabın içine koyup sıkıştırırsan, yani kavuklu ile pi şeker ne anlatıyordu mesela? Bana onu söyle. Orta oyunda. Kavuklu neydi? Pi şeker neydi? Hacivat neydi? Karagöz neydi? Neyi eleştiriyorlardı? Bu insanlar kimin derdini anlatıyordu? Neden en basitinden neden sahneye çıkıp dört bir yanı selamlıyordu? Sadece karşısını veya kamerayı değil. Bu insanlar, bu oyuncular, kavuklu ile pi şeker, en başı bu olduğu için söylüyorum kavuklu ile pi şeker diye. Hacivat Karagöz'de diye devam edebilirim. İnsanların problemlerini anlatıyordu.
Aynen öyle.
Yerel halkın sıkıntılarını anlatıyordu ve bunu oynayan insanlar da zaten halktan biriydi. Bölüm başına gidip 32 bin lira alan bir dizi oyuncusu değildi.
Aynen öyle.
Veya sahneye çıktığı zaman evine bir araba alacak kadar parayla giden insanlar değildi.
Aynen öyle.
İşin içine para girdi. İşin içine fikir kısıtlaması girdi. Şimdi çık bakalım, gel beraber gidelim Atatürk Kültür Merkezi'nde bir oyun yapalım seninle. Kavuklu ile pi şeker tarzında insanların problemlerini ele alan, insanları anlatan, insanı insanı insanca falan zırvalığından değil. Bu zırvalıktan bahsetmiyorum sana. BDSM neden aç bu nedir insanlar? Bu zırvalıktan da bahsetmiyorum tabii. Daha çok liberal fetişim.
Ya ben de bu arada senin aynı fikirdeyim. Tiyatro konusunda aynı fikirdeyim. Tiyatro daha tiyatro daha çok artık burjuva sanatına doğru kaymaya başladı. Tiyatrocular açısından da. Yani şimdi isim vermeyeyim ama yani şimdi tiyatrocular, tamam, biz bir oyun yapmaya çalışıyoruz. Biz şu an isim vermeden söyleyeyim, çok iyi tiyatrocular kadar belki metin olarak, belki oyunculuk olarak, ışık olarak, reji olarak çok iyi oyunlar çıkarmıyor olabiliriz ama bazı salon sahiplerinin bazı tiyatroculara gösterdiği müsamahayı en azından bize de göstermeleri gerekiyor. Ki samimi olabildiklerine inanmamız lazım. İnanalım. Ondan sonra sen bize daha sahneye koyamadığımız oyun için 2500 lira salon parası istersen, sonra o oyunu gidip başka bir komünist arkadaşınıza bedavaya sahneyi verirseniz, kusura bakmayın ama s**ler öyle sanatı. Sizin yani, toplumun gerçekçiliğinizi.
Yani bu sadece işte alt sınıf tiyatrolar veya işte mahalle arası tiyatrolar için olmuyor ki. Yani ben şunu anlamıyorum, işte şu an ben de isim vermek istemiyorum ama çok iyi tiyatrocular işte işte belki bilet fiyatları bilet başına kişi başına 100 lira falan. Ama zaten 10 bin kişilik bir salonda çıkıyorlar veya işte 1000 kişilik 1500 kişilik bir salonda çıkıyorlar. Ama buna rağmen kalkıp şunu söylemeleri beni sinirlendiriyor açıkçası. E işte salon paraları çok pahalı.
Bak bunu Haluk Bilginer söylemiyor mesela. Aşırı o yüzden aşırı derecede adama saygı duyuyorum ya.
Aynen öyle, ben de. Aynen.
Pandemi
öyle
oldu. Adam ne yaptı biliyor musun Gürkan? Belki görmüşsündür. Kendi tiyatrosu var ya Haluk Bilginer'in. Evet. Adam çıktı dedi ki afişi dedi 350 liraya satışa koyuyorum dedi. İmzalı afişi. Helali hoş olsun. Bir günden bir güne adam gidip sanat romantizmi yapmadı. Çıktı bak. Böyle tiyatrocular gerçekten çoğalsa tiyatronun köpeği olacağım. Adam şey dedi ya işte, benim babam ölse sahneye çıkmam, seyirci kıçımı yesin. Bak bu tavırı istiyorum ben işte ya.
Mesela
yani. Yani tabii ki tiyatro bir disiplin işi baktığın zaman ama artık o yani o geleneksel disiplin zaten kalmadı. Yani o 50 yaş üstü tiyatroculara baktığımız zaman işte hepsi için konuşmuyorum yine tabii ki ama onlarda da kalmadı. Şimdi mesela bize okulda öğrettikleri şey en basit örnek olarak diksiyon anlamında işte mutlaka o R'leri kullanmanız gerekir. İşte bir demeyeceksiniz, bir diyeceksiniz. Yapıyorum diyeceksiniz. Orayı vurgulayacaksınız. Yapıyor diyeceksiniz falan filan. Hep bunları anlatıyorlar ama işte gidiyorsun devlet tiyatrosunda bakıyorsun hangisi bu kurala uyuyor diye bakıyorsun. Hiçbiri bu kurala uymuyor. Yani en basit örnek olarak kendileri bize söyledikleri kurallara kendileri de uymuyorlar. Sadece ahkam kesiyorlar.
Yani doğru söylüyorsun. Ben de işte şundan bahsediyorum. Hangi bakkal geliyorum, gidiyorum?
Aynen öyle.
Bir kilo domates verir misiniz sayın bezmanlar paramın diye konuşmaz.
Aynen öyle.
4'te 3'üyle fındık alacağım.
Evet.
Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok aynen abi. Öyle.
Şimdi sen sahnede bir bakkal oynuyorsun, tamam mı? Ve işte senden bunu bekliyorlar. İşte yapıyorum, geliyorum. Bana bir tane fındık verir misiniz? İşte 5 lira para üstü vereceğim size falan. Yani hiçbir bakkal dışarı çıktığında bu şekilde konuşmaz.
Adamı patatesle döverler.
Aynen öyle, aynen öyle.
İşte ama bu yüzden de sanat ilerlemiyor mesela.
Aynen öyle. Yani
çünkü toplumdan çok uzaklaştılar.
Evet.
Sanatın topluma ayak uydurması gerekir. Toplumla beraber, teknolojiyle de aslında bu bağlamda beraber ilerlemesi gerekiyor, gelişebilmesi için. O yüzden hep işte yurt dışı kaynaklarından örnek veriyorum. Çünkü adamlar bir sahne kuruyorlar. İşte dönerli mönerli bir şeyli, ne bileyim bir yerlerden ipler sarkıyor, bir şeyler oluyor. Ama şimdi bizim ülkemizde biz öyle oyun çıkartabilecek bir grup bile olsa o grubun oyununu sahneleyebilecek sahne yok. Tiyatro salonu yok çünkü hepsi konferans salonu.
Ya şu an Türkiye'de en böyle kreatif hani şekilli şukullu oyun yapan adam Erdal Beşikçioğlu. O da vinç getiriyor diye sahneye yani.
Doğru bu arada. Evet. Yani arkadaşlar izlemediniz mi Notre Dame'ın Kamburunu?
Evet.
Notre Dame mı?
Notre Dame amına koyayım. Ne Notre Dame mı diyeyim? Ne diyeyim?
Koyayım. Hayır bir şey demedim kardeşim. Bana ne yükseliyor amına koyayım? Ben bir tiyatroyu bu hale getirdim.
Tiyatronun katilisin.
Yani bak mesela geçen bu arada ben Haluk Bilginer'den niye sponsorluk almış gibi övdüysem.
Almış olabilirsin. Bizim haberimiz yok.
Ay Haluk Bilginer beni satın al ne olur.
Evlat edin beni.
Havlarım.
Haluk Bilginer için her şeyi yaparım. Neyse. Geçen şeyi izliyorum. Abi değer ya. Yanlış anlamadı hani. Şimdi Gökhan Özen için yapmaktansa ya da Fazıl Say için yapmaktansa. Bu arada Fazıl Say geçen hafta kupon paylaştı. Buradan dinleyicilerimize duyurulur.
Evet, evet, evet, evet. İlk yarı.
Yani bir zamanların en sevilen piyanistiydi. Sonali sevenlerin üzdü. 20 liraya kupon paylaşıyor ama.
Yatırımcılarını üzüyor ya.
Geçen şeyi izledim işte. Oyunun adını unuttum. Pencere olması lazım. Evet, Pencere oyunundan... Efendim?
Bilginer'in.
Evet evet Haluk Bilginer Pencere oyunundan kısa bir kesit paylaşmış Instagram'da. Ondan sonra abi tam olarak dediğin şeye baktım Mahir'e işte diksiyon nasıl hala bu 70'lerden kalma devlet tiyatrosu gibi mi falan filan. Çünkü Haluk Bilginer'in oyununa param yetmediği için ancak Instagram'da paylaştığı kadarını görebiliyor.
Hepimiz hepimiz.
Ya paradan değil abi adamın bir oyunu 110 lira tamam ben okuyayım. Haluk Bilginer'e 110 lira veririm. Ama sorun şu ki. Bilet X'e koyulduktan 2 dakika sonra bitiyor amına koyayım. Benim internetim 12 megabit giremiyorum.
Hani bu millet fakirdi.
Harbiden. Ve şeye baktım, diksiyonuna baktım. O kadar şey ki yani konuşma oyun rejisi ve ben bu tarz konuşan bir adamı sokakta görebiliyorum. O sosyal sınıfa ait bir insan. Hani bu adam çünkü yenilikleri takip ediyor. Bu adam çünkü tiyatronun o gelenekçiliğini çok sevmeyen birisi. Kral Lear'ı 1000 kişi oynamıştır. Tamam bir tek Haluk Bilginer'le insanın aklında kalır.
Aynen öyle.
Mesela
ya,
aynı
Haluk Bilginer'i
şekilde...
bile eleştiren var yani açıkçası. O Kral Lear oyununun da mesela yani Haluk Bilginer bile kurtaramamış bu oyunu diyen birçok insan var.
Bak eleştirilebilir biliyor musun? Ben birilerinin eleştirilmesine karşıyım. Haluk Bilginer'in dahi ben de mesela en son Ezel Akay'ın filmindeki performans. Ezel Akay'ın filmini zaten genel olarak ben eleştirdim. Çünkü şeyi sevmedim orada. İşte her zaman söylediğim gibi 50 yaş üstü. Tamam
9 kere 50... Leyla'dan bahsediyorsun değil mi?
Evet 9 kere Leyla'dan bahsediyorum. 50 yaş üstü 1 yaşı aştıktan sonraki işte bizim bu bir yaşı açtıktan sonraki kadın problemi üzerine ya da toplumsal olaylar üzerine prim kasan şey var ya, hı-hı, görüşü. Yani mesela filmde şey diye bir sahne vardı ki bence filmin komple amacını anlatıyor. Erkeklik zaten bir hastalık değil midir? Yo, hı-hı, değildir a- koyayım. Sen hasta olduğunu düşünüyorsan o senin problemin, git kendin tedavi ol.
Yani şöyle, ya bunu gerçekten bir ideoloji haline getirmiş insanlar var. Ve her yerde bunu aslında birazcık şey gibi, hatta daha önceki bölümlerde konuşmuştunuz işte, bu veganlık olabilir, vejetaryanlık olabilir. Yani bunu gerçekten ideoloji haline getirmiş insanlara karşı ben çok saygı duyuyorum. Ama ideoloji uğruna değil de bir işte para için olabilir ya da dediğin gibi prim kasmak için olabilir. Bunun için yapan insanları gerçekten... Benim sinirlerimi bozuyor yani.
Yani Gürkan, sence sen hasta mısın?
Hastayım ben.
Sen Ayça'ya hastasın ya. Hadi seni kurtarayım biraz.
Ya. Niye ben iltifat almış gibi sevindim ki böyle abi? Halbuki bu, gömülüyorum şu an yani.
Bu kadar omurgasız bir adamsın.
Abi ben şunu söylemek istiyorum. Mesela çokça şeyden bahsettik değil mi? Haluk Bilginer'den.
Evet, biraz fazla. Muhtemelen Haluk Bilginer'in eşi, çoluğu, çocuğu bu kadar bahsetmiyordur sağına sonra.
Abi mesela Genco Erkal'dan niye bahsetmedik? Adam benim suratıma tükürdü. Şaka değil gerçekten.
Ve bu adam, yani duydunuz mu bilmiyorum ama, soruşturma geçirdi çok yakın bir zamanda.
Ben de ondan söylüyorum. Bu adam gerçek bir sanatçı. Genco Erkal.
Evet, hiç çizgisini bozmadı.
Gerçek bir sanatçı. Paraya değer veriyor mu? Veriyor.
Evet.
Fakat adamın bilet fiyatları gayet uygun. Yani evet. Biz İzmir'e geldiğinde gittik Merhaba oyununa. Çok güzel şeyden, Nazım'dan, işte kimdi o? Brecht miydi neydi?
Brecht.
Ne boksa işte ondan falan ölmüş gitmiş adam.
Ha, soruyorsun. Doğrusunu söylüyor. Nesi dinleniyor lan?
Ya. Sinirlenmiyorum ya. Estağfurullah. Hani...
Lafını balla bölüyorum ama Gürkan benden daha çok yükseliyor bu sanat sepet işlerine. Öyle söyleyeyim.
Esasında evet, evet, öyle. Yani adam diyor mesela, o ismini telaffuz edemediğim beyefendi, önce düzeni değiştir ondan sonra insanı sorgula diyor. Tamam mı? Biz düzeni değiştiremiyoruz. Ama insanı sorguluyoruz.
Bunu yani Genco Erkal'ın tiyatro anlayışı üzerinden mi bunu söylüyorsun? Bizim için mi söylüyorsun?
Türk insanı için en azından bilinçli, aklı çalışan ve oy sandığında doğru kararlar verebilen insanlar için söylüyorum bunları.
Yani 80 anayasasındaki %92'lik evet oyu kullananlar hariç.
Hariç abi, hariç. Mesela köpek balıkları insan olsaydı diye bir hikayesi var Genco Erkal'ın. Şimdi bunun bence ilkokullarda işlenmesi lazım ders olarak. Hayat bilgisi dersi kaldı mı bilmiyorum ama bizim zamanımızda vardı. Sosyal bilgiler dersi var sanırım şu an. Burada işlenmesi lazım bence. Köpek balıkları insan olsaydı ne olurdu?
Ne oluyormuş peki? Ben merak ettim şu an.
Ne yapayım? Baştan sona okuyayım mı?
Ne bileyim, tamam kardeşim, niye sinirleniyorsunuz? Yani
şey falan diyor işte, küçük balıklar için deniz dibinde sandıklar yapılırdı. Her çeşit yiyecek konurdu. Yani onlar sağlıklı beslensin diye. Çünkü küçük balıkları köpek balıklar yiyor. Besili balıkların eti daha lezzetli olur diye.
Anladım.
Yani küresel kapitalizmi eleştiren bir hikaye. Şimdi eğitim olarak... Malum çok gerideyiz. Dolayısıyla eğitim olarak geride olan insanların Haluk Bilginer'i veya Genco Erkal'ı eleştirmesinin bir manası yok. Zaten bu adamlar da bunun farkında.
Benim anlamadığım nokta hep şu oluyor. Neden şimdi? Şimdi bu adamların senelerdir oluşmuş olan ve bütün herkesin bildiği bir çizgisi var. Haluk Bilginer'in de yani bir şeyi gördüğüm zaman tamam bu Haluk Bilginer'in işi diyebiliyoruz veya işte politik tiyatro deyince aklımıza Genco Erkal geliyor ve diyoruz ki tamam bu Genco Erkal'ın yaptığı bir iş ve senelerdir bunu yapıyor zaten diyoruz. Peki neden şimdi? Yani senelerdir aynı şeyi yapan bir adam neden şu anda soruşturma geçiriyor veya neden şu an eleştiriliyor? Bunlar hep benim aklıma takılan şeyler yani.
Ama toplumsal olarak hiçbir zaman bu kadar şey olmamıştı. Bu kadar ciddi bir kutuplaşma hiçbir zaman olmamıştı.
Evet.
Yani Özal döneminde de Özal ya da Demirel üzerine yapılmayan goy goy kalmadı. Ama adamlar o goy goyları gidip canlı canlı izlediler yani.
Evet, aynen öyle.
Ve kim tutuklandı, bana bunu söyle.
Ki bence bu çok büyük bir incelik. Ki bunu Ferhan Şensoy da birçok röportajında dile getiriyor. Genco Erkal da birçok röportajında dile getiriyor. Yani yapılan politik siyasi esprilere bu insanlar gidip orada izleyip bir de alkış tutuyorlardı. Bir de üstüne gülüyorlardı. Yani bu bence çok büyük bir incelik. Ama zamanında Rütü'ye yapılan şikayetler gibi işte televizyonda sucuk reklamı çıkıyor. İşte benim çocuğumun canı sucuk çekiyor mantığına döndü birazcık olay.
İşte burada çocuğunun canı sucuk şeklinde neden sucuk alamadığını sorgulamak yerine sucuk reklamı yapan firmayı şey yaptı.
Aynen.
Şikayet ettiği için.
Aynen öyle. Aslında tiyatroda da baktığımız zaman böyle. Yani orada siyasi yapılan mesaj işte ya da işte şaka her neyse onu rahatsız ediyor ama onun neden rahatsız ettiğini sorgulamıyor. O sadece rahatsız olduğunu biliyor ve ona göre hareket ediyor.
Geçen bir yazı okudum. Gülkan, mesela sen Emrah Serbest'i okuyan, seven bir insansın diyebiliyorum. Evet. Ben evet, de çok severim ki benim hani metin yazma üzerine olan şeyimde, eğilimimde çok büyük yeri var. İşte Emrah Serbest, Onur Ünlü olsun, Hakan Günday. Şimdi bu adamlar yeni dönem bir edebi çalışma, faaliyet içerisindeler ve kendi dillerini oluşturdular.
Evet.
Geçen bir tane gazeteci hanımefendinin 2016'da yazdığı bir yazıya denk geldim. Şey diyor, işte nerede Oğuz Ataylar, Dostoyevskiler, Turgut Uyarlar, nerede Emrah Serbestler, şeyler falan. İnsanlar şeyi kabullenmiyorlar. Yıllar ilerliyor. Hani insanlar yeni bireysel, bireyci metinler okumak istiyor. Yeni metinler, yeni tarzlar okumak istiyor.
Evet. Ya,
Oğuz Atay gibi şu an yarın çık Oğuz Atay gibi roman yaz, tamam mı? Sana gülerler. Çünkü Oğuz Atay Oğuz Atay olduğu için o romanları yazabiliyordu.
Evet. Aynen öyle.
Yani bunlar ben her zaman muhalefetin iktidardan çok eleştirilmesi gerektiği tarafındayım. Bunlar nedir biliyor musun? Bu işte elitist orta sınıf tayfa var ya. Bunlar istiyor ki bunların elinde olsa edebiyatı, kültürü, bütün sanat kollarını tek düze, tek tipleştirmek istiyorlar.
Ya aslında ortada bir denge yok.
Evet. Ya bunlara kalsa, tamam mı? Mesela Tarık Tufan İslamcı kesimi çok sevdiği bir yazar. İsmet Özel, bilmiyorum şu an hangi siyasi görüşte, kaçırmış olabilirim son halini ama. Mesela Tarık Tufan İslamcı kesimin çok güzel bir romancısıdır. Ve bunlara kalsa mesela Tarık Tufan şey yazamazdı. Kitap yazamazdı.
Tiyatroyu bile artık herkes tiyatro yapmaya başladı abi.
Evet, herkes oyuncu olmaya başladı.
Herkes çünkü ganyan bağı açıyor memlekette. Ya herkes cepçilik ya, yapıyor artık.
Diyorum ya, sosyal medyayla paralel gidiyor yani bu.
İyi ki bir diziye gittik, oynadık ya. Abi, parası güzeldi diye gittik. Ne gömdünüz ya?
Yani 200 lira 300 lira veriyorlar ve senin gibi dağ gibi adam diyemeyeceğim boydan dolayı. İki elini önüne kavuşturmuş. Evet ağam diyor. Topraklarımı diyor. Yediler ya diyor. Abi, ağam diyor.
Yıllarca gömdüğüm şeyi gidip oynadım şaka gibi ya.
Abi efendi gibi ol.
Yalamak.
Efendi gibi. Harbiden ya. Bir rol oynayacaksan benim gibi katili oynayacaksın. Anladın mı? İnsanlar seni ayırt edemeyecek. Rol mü yapıyor bu diye. Üstüne yakışan ne varsa onu oynayacaksın ki takdir toplayacaksın abi.
Özür dilerim kardeşim. Zaten benim bölümüm yayınlandığında final yaptı dizi.
Evet yani, ama gerçekten bir marabasın. Bravo. Gerçekten bir köylüsün. Çok yakıştırdım ben sana onu. Ama bir köylü de yani şöyle konuşmaz. Nasıl ağam? Benim topraklarımı benim topraklarımı aldılar ağam. Hani sen bir dolandırıcısın abi. Senin rolün toprağı kaybedilmiş değil, toprağını çalmış olman lazım senin. Senin elinde deri bir çanta, saçın joleli arkaya doğru, yüzünde kıl yok. Senin bu şekilde, evet ağam, toprakları çaldık
Hani... Hayır, bir dakika. Ben orada bir toplumsal yaraya parmak bastım. Ben Ege bölgesi köylerinde olsun eşcinsel köylüler de vardır imajı çizmek için öyle bir karakter kurdum. Susma, haykır. Eşcinsel maraba vardır.
Evet ağam diyor. Aldılar diyor benim diyor topraklarımı ağam. Yavşak.
Borcum ya. Var. Ne yapacağım ben?
Ne yapayım ağam diyor. Kendimi bir etimi sattırayım diyor. Allah'ım rezil herif.
Buradan sevgili abim, ağam. Onur Ünlü'ye de sevgilerimizi yollayarak çok sevdiğim bir lafını söylemek istiyorum. Martin Scorsese'dan sinemayı al ölür. Ben ölmem. Bu kadar basit. Tekrarlıyorum. William Shakespeare şu an yaşasa CHP Belediyesi'nde, İzmir Büyükşehir CHP Belediyesi'nde çocuk oyunu satardı 3000 liraya. Bu kadar basit bir iş.
Şöyle aynı şekilde işte... Beto...
Buyurun.
Lütfen buyurun efendim. Mesela Beethoven da şu an yaşasaydı Konak Saat Kulesi'nin altında, tamam mı? 75 liraya kemer altından aldığı bir orkla işte şey falan çalıyordu hani. Zindanım olur geceler diye böyle 3 tane tuşa basıp önünde bir tane çakmadan akü. Aküyle beraber Beethoven'dan bahsediyoruz. Kulağı da
altına
duymuyor.
Da onu diyecek. Altına da Instagram hesabını açmış değil mi? Bir de müzisyen Instagram hesabı açmış onu yazıyor falan. Gürkan unutmadan şeyi de duyursana. 6 haftadır duyuracağız unutuyoruz.
Bizim evet. Bir Discord hesabımız var. Discord hesabı açtık. Biz daha önceden oraya oyun oynuyorduk. Muhabbet etmek için, oyun oynamak için kullanıyorduk. Artık neden dinleyenler de gelip oyun oynayıp muhabbete dahil olmasın diye düşünürken Kara Ambar isimli bir Discord hesabımız var. Şeyhler var, müritler var. İçerisi Şampiyonlar Ligi gibi pırlantacılar, galericiler. Akşam, gece fark etmeden İnsanların muhabbet edebileceği bir platform da oluşturmak istiyoruz. Ayrıca bir balık çiftliği olarak konuşmacıları, konukları toplayıp işte çeşitli etkinlikler düzenleyip herhangi bir para vermeyeceğiz tabii bu etkinliklerde. Herhangi bir hediye de vermeyeceğiz, çekiliş de yapmayacağız ama sadece muhabbet, sohbet için oluşturduğumuz bir grup. Nereden ulaştırırız bilmiyoruz. Öğreneceğiz. Bilen bir insandan. Biz de kullanmayı tam çözemedik çünkü.
Çok pardon. Bu Discord kanalına katılmak isteyen arkadaşlar Yer Yatağı Podcast adlı Instagram hesabına mail adreslerini ya da Discord kullanıcı adlarını yazıp bize ulaşabilirler.
Evet. Biz davet göndeririz.
Ben de o zaman bu duyuruyu görüyor ve arttırıyorum. Ağustos ayında değil, pardon.
Ağustos!
Eylül ayında Yer Yatağı dergimizi kuruyoruz. Yer Yatağı evet. Dergiyi kuruyoruz. Bize ulaşmak yazılarını, şiirlerini, herhangi bir metnini ulaştırmak isteyen arkadaşlar
Discord'a gelsin.
Kes ulan bir dakika bir şey. Hanımefendi ise Derviş Kızıl adlı Instagram hesabına. Beyefendi ise Yer Yatağı şaka. Bize metinlerini ulaştırmak, yayınlatmak isteyen arkadaşlar Yer Yatağı Podcast hesabına yazabilirler. Oradan bir iletişim kurup daha sonra yazılarını yayınlayabiliriz. Ağustos ayına şimdi, kadar yazılarını toplayacağız. Eylül evet. Ayında şey yapacağız.
Zaten Discord hesabını kurmamız bu yüzden. Yani tek tek Skype'a çekip konuşamayacağımız için insanlarla Discord üzerinden toplu halde fikirlerini beyan etti. Biz böyle insanlar değiliz. Discord'a geldiğiniz zaman da hani böyle şen şakrak insanlar beklemeyin. Sürekli bir küfür var. Küfür kıyamet gırna orada. Arkadaşlar,
efendilik arayan.
Beyaz şov izlesin.
O zaman
çok iyi.
İti ite kırdıranların hazırlayıp sunduğu Yer Yatağı Podcast yayınını bitiriyor. Herkese çok teşekkür ederiz. Arkadaşlar Ayça ve Gürkan öpüyorum sizi. Dikkat edin kendinize.
Ben teşekkürler. Ben öpüyorum canım.
Allah'a emanet.